Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Erkam Radyo'da. Medeniyet coğrafyamıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz Erkam Radyo'da. Bir haftalık aranın ardından medeniyet coğrafyamızda tekrar birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve onunla değerlendireceğiz medeniyet coğrafyamızın kalbi olan Türkiye'nin geçirdiği referandumu. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, önemli bir dönüm noktasından, dönemeçten geçti Türkiye dün itibarıyla. 16 Nisan halk oylaması gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı bir referandumdu bu ve %51.4 ile evet dedi halkımız bu değişikliğe. Öncelikle bu sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? %51.4 sizin için sürpriz mi oldu, ne bekliyordunuz? Ve ne gibi değişiklikler getirecek hayatımızda bu oylama, bu sonuç? Buradan da devam edelim, buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar dileyerek başlayalım. Öncelikle bu referandumun sonuçları vatanımıza, milletimize ve bütün alemi İslam'a hayırlı olmasını dileyelim. Hani yenilen pehlivan güreşe doymaz diye bir atasözü vardır literatürümüzde. Muhalif olanlar, hayır diyenler işte sahte oy, bilmem mühür vesaire ifade ediyorlar. Ben birkaç seçimdir bu sandıklarda, bu akşam saatlerinde müşahit olarak falan dolaşan arkadaşlar, bizzat ben biliyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürlü zarflarının yanı sıra diyor ki oradaki sandık kurulu üyelerine de siz de ayrıca bir mühür basın. Evet. Çifte güvence olsun diye. Ancak burada bir art niyet vardır. Mesela İstanbul ölçeğinde ele alalım. Yani İstanbul ölçeğinde bir Sultanbeyli'de AK Parti ve evet her zaman açık ara önde çıkar. Ama bir Beşiktaş'ta, Bakırköy'de de hayır öndedir. Ve CHP önde çıkar. Şimdi bir bakalım mühürsüz zarflar acaba hangi ilçelerde ve hangi illerde? Ve bu kadar vaveyle açık aranların durumu nedir? Genellikle ben kendi bulunduğum mesela bizim Maltepe ilçesinde bizim Cevizli mahallesi her zaman evet ve diyelim ki AK Parti'nin önde oldu ama küçük yalı ise tam tersidir. Nedense mühürlenmemiş oylar buralardan çıkıyor. Yani evetin fazla çıkma potansiyeli oradan. Mesela bizim sandıkta adam 18 tane zarfa mühür basmamış. Zorla bastırıyorsun adama. Çünkü neden? Diyor ki muhtemelen buradan evet çıkar diye düşünüyor. Burada sandık kurullarındaki bazı art niyetli kişileri özellikle bulmamız lazım ki bu tür, yani diyelim ki 400-300 oyun olduğu bir sandıkta 30-40 tane mühür vurmadığınız zaman özellikle açık ara önde olduğu belli olan yerlerde seçim sonucuna %2, %3, %5'e varan etkilerde bulunuyorsunuz. Sanırım bunu önceden planladılar ve bu kadar seslerini yükseltmelerinin sebebi de budur. Yani evet. Birincisi bu, ikincisi de şaibe kazandırılmak isteniyor. Yani Türkiye'de en şeffaf olan şeylerden biridir seçimlerimiz. Herkes kendi sandığının başında duruyor, internetten takip ediyor. Evet. Dolayısıyla temiz bir seçim olmuştur ve bir oy farkla kazanan kazanmış sayılır. Mesela geçen seçimde Yalova ve Ağrı'da
yeniden işte sayıldı oylar tekrar.
Bir oy önde AK Parti oldu, daha sonra 10 oy farkla CHP kazandı. Yani şöyle, bu yarışta bir oy öne geçen kazanıyor. İşin kuralı bu. Dolayısıyla evet. Da resmi olmayan böyle geçici sonuçlara göre de baktığımızda 25 milyon 156 bin 860 oy almış. Evet, hayır da 23 milyon 777 bin oy almış. Yani arada 1 milyon 380 bin oy var. Yani bu geçersiz oyların hepsini toplasan, çarpsan, bölsen 80 bini geçmez. Dolayısıyla bu aradaki 1 milyon 380 bin kapanacak bir sonuç değildir. Muhalefetin yapmaya çalıştığı şey bu başarıya gölge düşürmektir. Yani evet bu millete hayırlı olsun. Peki evet ne anlama geliyor?
Ne anlama geliyor? Evet, bundan sonra ne değişecek evet. Hayatımızda ya da Türkiye'nin istikbalinde?
Bu konuyla ilgili seçimden, referandumdan hemen önce eski genelkurmay başkanlarımızdan Hilmi Özkök'ün medyaya yansıyan bir tweet'i vardı. Diyor ki işte 108 yıllık İngiliz hegemonyasının sona ereceği bir referandum olacaktır diyor.
108 yıllık İngiliz
yani
hegemonyası.
Ben hesap ettim, Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesinden sonra başlayan süreç. Yani Türkiye'de her ne kadar başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız vesaire iş başında olmuş olsa bile dolaylı yoldan bizim
bürokratik sistem
yani gerek bunu askeri bürokrasiyle gerek direkt darbeyle gerekse ekonomik manipülasyonlarla bu ülkenin dümenini elinde bulunduruyordu Batılı, burada İngilizler, Amerikalılar, NATO. Yani biz bu FETÖ ile uğraşırken onun tetikçi olduğunu, aslında ağababalarının da onlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. İşte bu referandumla ben de seçim öncesi 3 tane Facebook'tan mesaj göndermiştim. Birincisinde niye evet diyoruz dedim. Yani Amerika, İsrail, neokonlar ve kraliçe
hayır
bu
dediği
işe
için,
karşı çıktığı için biz evet diyoruz. Bir de bu halkın %50'den fazlası bu hikmet ve arif bir geçmişe sahip olan halkın böyle bir yanlışta birleşemeyeceğini, bundan sonra da düşünerek insanlar buna göre karar verir. Şimdi seçimin enteresan sonuçları vardır. Akşam sokağa çıkanlar bilirler. Ben de saat 10'dan sonra çıktığımızda şunu gördük. Yani AK Partili, MHP'li, yani Türkiye'nin her renginden açığı, kapalısı, muhafazakarı, liberali sokaklarda bunu kutluyordu. Kimi de tencere çalıyordu.
Evet.
Tencere tava çalıyordu. Yani bunu şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yani MHP destek verdi, vermedi, az verdi, çok verdi. Bu tür tartışmalar bu birlikteliğe zarar veren şeylerdir. Ve bunu kaşımak isteyeceklerdir. Çünkü bu evetin içinde ne kadar AK Parti'nin, ne kadar MHP'nin, bunu bilmek pek mümkün değildir. Hayırın içinde de ne kadar CHP vardır? Hatta AK Parti içerisinden hayır veren ne kadar hayırcılar vardır? Bunu bilmek de mümkün değildir. Bu nedenle şu yorumu yapabiliriz. Bundan sonraki seçimlerde ne olacak? Mesela 2019 yılına geldiğimizi düşünelim. Sandık kondu. AK Partili, MHP'li, CHP'li, HDP'li kendi partisine oy atacak ve milletvekillerini seçecek. Aynı zamanda da bir cumhurbaşkanı için oy kullanacak. Yani bir insan MHP olarak kendi partisine oy kullanır ama başkanlık seçiminde Sayın Erdoğan'a verebilir. Veya bir HDP'li kendi partisine oy verir ama CHP'li bir başkanı destekleyebilir. Yani bu böyle olacaktır bundan sonraki süreçte. Bu nedenle de partiler kendi yol arkadaşlarını şimdiden seçecekler zor zamanlarda. Mesela bu referandumda MHP'nin katkısı %1 olmuştur, 3 olmuştur, 5 olmuştur. Ama 3 olduğunu farz edelim. Bu 3 hayır olsaydı
durum tersine dönecekti.
Kaybediliyordu. Evet. Yani dolayısıyla olayları bu gözle bakıp böyle bazen bugün ağzınızdan çıkan ve karşınızdaki muhatabı yaralayan bir söz size 4 yıl sonra, 3 yıl sonra fatura edilir ve hesabı sorulur. Bu nedenle siyasilerimizin, devlet büyüklerimizin, ilçe teşkilat yöneticisi, bu AK Partili olur, MHP'li olur, CHP'li olur, HDP, yani birbirlerini kıracak, gönlünü tamir edemeyecek sözlerden kaçırması gerekir diye düşünüyorum şimdiden.
Tabii bir de bu 50 artı 1 ile seçileceği için başkan ya da cumhurbaşkanı şöyle deniliyor. Yani daha kucaklayıcı, herkese sıcak mesajlar veren bir üslup takılması gerekiyor deniliyor. Herhalde bu da önemli bir nokta olacak bundan sonraki seçimler için. Yani hep birlikte olabileceğimiz, birbirimize hep sıcak mesajlar verip birlikte Türkiye'yi yeni büyütebilmemiz için önemli bir nokta olacak diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Şöyle tamamen katılıyorum size. Eğer bundan sonra CHP'li birisi ülkeye başkan olmak istiyorsa, MHP'li birisi ülkeye başkan olmak istiyorsa, HDP'li biri başkan olmak istiyorsa, yani diyelim ki hep AK Parti sanki başkan, şunu hesap etmek zorundadır. Yani 80 milyonun 40 milyonunun en az desteğini almam gerekiyor. Veyahut da 60 milyon seçmen varsa 30 milyonun desteğini almam gerekiyor. Onun için de insanların inançlarına, değerlerine, hayat tarzlarına karşı saygılı olmak zorunda olduğunu hissedecek ve bunu artık çok net görecek. Ve bir de sıkıştığım zaman, yani yarım puana, bir puana, iki puana ihtiyacım olduğunda acaba bunu kimle telafi edebilirim ve bununla yol arkadaşlığımı nasıl sürdürebilirim? Bir, yani partiler arası birbirlerini dışlayan, işte seni denize dökeriz, savaş başlamıştır, yani böyle kanla, savaşla, insanları tehditle bir yere varlamayacağını bundan sonra görmemiz gerekiyor. Yani iki tane başkan adayı olacaktır bundan sonra. Yani birinci turda diyelim ki seçilemedi. Varsayalım ki makarayı şöyle 2 yıl sonrasına sardık. İşte AK Parti %45 ile birinci oldu. İşte CHP %26 ile ikinci oldu. İşte MHP %13. Evet. İşte HDP %10 oy aldı. Ve ikinci tura kaldı. Ne olacaktır? Eğer siz %45 ile çok radikal söylemlerle herkesi küstürmüşseniz o bütün
diğerleri,
paramparça olan diğerleri %55 ile sizi alaşağı edebilir. Bu nedenle herkesin diline, üslubuna dikkat edip, yani bu sadece hep Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan veya AK Parti için değil, biz önümüzdeki belki 50 yılın, 100 yılın seçimini yaptık. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 1775'te kurulduğunda bir sistem ortaya koymuş ve 1785'te kurulan sistemle hala seçimler yapılıyor. Mesela Amerika'da seçime katılım oranı %40-45'tir. Bir puan farkla, hatta şu Trump'ın seçildiği en son Kasım seçimi nasıl oldu? Bakınız sayın dinleyicilerimizin anlaması için söyleyeyim. Evet. Hillary Clinton Trump'tan daha çok oy aldı. Tekrar ediyorum, Hillary Clinton Trump'tan daha çok oy aldı. Fakat eyaletlere göre, işte milletvekili sayılar, işte delege sayısı Trump'ın fazla olduğu için, yani %51'e %49 gibi şeydir.
Çok ve az bir farkla.
Kritik bir farkla seçildi. Evet. Hiç kimse de Amerika'da yani Trump'ın gayrimeşru olduğunu
iddia etmiyor.
Ve demokrasilerde de böyledir zaten. Bir oy fark alan kazanır diyor.
İngiltere'de Brexit referandumu da aşağı yukarı bizim sonuçlarımızla
Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alıyorlar. Yani ülkenin artık yönü değişiyor. Bir puan farkla. Dolayısıyla yani hiç kimse işte 60 gelecekti, 51 geldi, bu meşru değildir, şey değildir. Yani bu tür ucuz hesaplara girilmesin. Yeni bir Türkiye'ye girdik. Artık Cumhurbaşkanlığı
yok.
Sistemi olacak. Yani seçim olacak. Parlamento yine tesis edilecek. Dediğim gibi belki AK Parti faraza 300 küsur değil de 276'yı bile bulamayacak belki. Diyelim ki 260 milletvekili çıkarttı diyelim 2 yıl sonra. İşte MHP'nin, CHP'nin vesaire partilerin milletvekili. Hatta baraj düştü diyelim, Saadet'i ve diğer partilerde girdiğini düşünelim. Ama Cumhurbaşkanı da seçileceği için bir Cumhurbaşkanımız olacak. Dolayısıyla bir koalisyon derdi olmayacak. Yani her parti kendi oyu nispetinde mecliste temsil edilecek ve o kadar sesi çıkacak ve ülke, yani aylarca işte koalisyon kurulma derdi olmayacak. Seçim bittiği gün kimin ülkeyi yöneteceği 5 yılında belli olacak. Bu yönüyle de Türkiye'nin bu seçimlerine İngiltere niçin karşı çıkar? Almanya niçin bu kadar yani adeta muhalefet gibi çalışır?
Hollanda
yahut da Amerika. Şimdi onlar Türk insanının tavrını bilmediği için bu şekilde davranıyorlar. Mesela ben yurt dışı sandıklardan çıkan oyların sonuçlarını müsaade ederseniz ifade etmek istiyorum. Şimdi 1960 sonrası yurt dışına ilk giden, artık üçüncü jenerasyonu oluşan, yani onların hani bir şarkı vardır. Alkışı duydum, ihaneti gördüm der gibi. Yani onların, Almanların, Hollandalıların en iyi zamanlarını gördükleri, çok taltif edikleri ve şu anda aşağılandıkları dönemler de olmuştur. Yani en kadim yurt dışında kalan vatandaşlarımızın en çok olduğu yerlerdeki oy sonuçlarına bakalım. Şimdi Belçika'da %77 evet. Evet. Avusturya'da %73, Hollanda'da %71, Fransa'da %65, Almanya'da %63. Zaten Almanya ile Hollanda dünyadaki bütün oyların yaklaşık yarısına tekabül ediyor. Şimdi diğer işte Arnavutluk'ta, Kırgızistan'da, Amerika'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Lübnan'da, yani burada 300-500 oyların olduğu ülkelerdir bunlar. Sonucu bunlar belirliyor. Peki bu insanlar neden bu şekilde davranış gösterdiler? Yani Türkiye'de %50 bandında, 51'e 49 gibi bir sonuç çıkarken burada bunu çıktı. Çünkü o ülkeler açıkça hayırdan yana tavır koydular. Yani Türkiye devletine karşı bir tavır koydular. Gurbetçilerimiz de bunun aksini yaptı. İşte o 28 Şubat'tan beri birilerinin vesayeti dayatmasına karşılık AK Parti'nin her defasında normal potansiyelini 3-5 puan üzerinde aldığı gibi. Yalnız bu seçimlerde CHP'ye ve hayır kesimine Amerika neokonlar ve bizdeki FETÖ'cüler şöyle bir akıl verdiler. Sakın keskin söylemlerde bulunmayın. Halka yumuşak ve
makul
davranın dediler ve bu başarıyı elde ettiler. Özellikle bakın Adana'da Seyhan, Ankara'da Çankaya, İstanbul'da işte Küçükçekmece, Bakırköy gibi yani Anadolu'daki birçok ilden çok çok daha fazla olan yerlerde %70-80'e varan hayır oyları çıktı. Bu da zaten sonuçları değiştirdi. Bir ile bakıyorsunuz, ilçelerinin yarıdan fazlası evet ama merkezdeki bir ilçe hayır gelince ilin yapısını değiştiriyor. İşte bunların hepsi şunu gösteriyor. Anadolu'daki insanın nasıl tepki göstereceğini, sosyolojisini bilmekten kaynaklanıyor. Bu insanlığımız artık dayatmaya gelmiyor. Yani bu evet yönünde de olsa, hayır yönünde de olsa. Bu nedenle batılıların adeta Türkiye'ye bir hayır dayatmasına yurt dışında oturan vatandaşlarımız güçlü bir sesle evet dediler. Ve Türkiye'deki ortalama bakın %51.4 iken yurt dışı sandıkların ortalaması yaklaşık 60'a 40 civarında. Evet. İşte bu da yani zorlamanın neye mal olduğunu gösteriyor. Bilseler de öyle yapmazlardı. Evet. Yani Sayın Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı söylediği gibi atlarını itlerini üzerine sürdüler ifadesi vardı Hollanda'da. Hı-hı. Hollandalılar böyle tevki göreceklerini bilseler de önünü kesmezlerdi. Bunu görmüş oldular bu insanın sosyolojisini.
Şeye bakalım hocam, Güneydoğu ve Doğu'da sonuçlar nasıldı ve katkısı ne oldu? Buna bakalım müsaadenizle. Çünkü orada da bir zorlamaya gelmez dediniz ya. Orada da bir son dönemde başarıyla yürütülen bir terörle mücadele operasyonları vardı. Ve zannederim onun katkısı bu seçimi belirledi aslında. Katılır mısınız bilmiyorum. Çünkü daha önceki seçimlere oranla orada çıkan oylarda bir artış var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçimi Doğu ve Güneydoğu mu belirledi sonucu?
Şimdi Doğu ve Güneydoğu ile ilgili birkaç yönden tahlil yapmamız gerekiyor. Birincisi Menderes döneminden bugüne kadar işte Van, Mardin, Diyarbakır gibi nispeten büyük illerin sosyolojik tercihlerine baktığımızda bu iller batıdaki mesela bir İzmir, Antalya gibi illere göre çok daha muhafazakar, çok daha dindar insanlardan teşekkür ediyor ve genelde hep sağ tandanslı partilere oy veren insanlardan oluşuyor idi. Mesela Van'ın, Mardin'in, mesela Mardin hep uzun süre Saadet Partisi, Refah Partisi almıştır. Yani Refah Partisi 3-5 ilde kazanırsa biri Mardin olurdu. Veya Diyarbakır'da 90'lı yıllarda Ahmet Bilgin Refah Partisi'nin belediye başkanıydı. Öyle. Yani son 10-15 yılda HDP'nin orada belediyeleri alması ve hızla yükselişi söz konusu oldu. Hele hele Haziran seçimlerinde adeta bir tehditle oy alma söz konusuydu. Hatta şöyle bir gazetelere yansıyan hadise vardı. PKK gidiyor bir köye. İşte bu köyde 96 tane seçmen var diyor. 96 oy çıkmazsa diyor. Yani diyelim ki 90 tane çıktı. 6 tane oy çıkmadı. Gelir sıradan 6 kişi öldürür gideriz diyor. Şimdi siz böyle bir köyde mezrada oturuyorsunuz, tercihiniz ne olur? Mecburen blok olarak oylar çıkıyordu. Şimdi kayyum atandıktan sonra mesela Silopi'de, Şırnak'ta, Hakkari'de, Yüksekova'da diyelim ki kayyum atanan belediyelerde en az 10-15 puanlık bir yükseliş oldu. Evet. Bir önceki Kasım 2015 seçimlerine göre. Sebebi şu, bir, tehdit kalktı. Yani önceden insanlar bilerek, isteyerek sevdiklerinden değil, devlet otoritesinin olmayışından veya gevşek olmasından dolayı terör örgütü KCK, PKK oralarda halka tehditle oy topluyordu. İkincisi de belediye hizmet yeridir. Bu insanlar belediye imkanlarını Kandil'e, KCK'ya akıtıyorlardı. Evet. ve dolayısıyla halk hizmet alamıyordu. Yeni gelen kayyumlar, yani insanlara en doğal hakları olan işte belediye hizmetlerini götürmeye başlayınca dediler ki biz insanca yaşamak istiyoruz ve tercihlerinde evet'e doğru yönlendirdiler. Hı hı. Yani %13, %15 olan oylar %30'lara çıktı. 10-15 puan civarında ortalama bir önceki seçime göre yükselme vardır. Bunu da bu şekilde değerlendirmemiz mümkün.
Evet. Peki büyük şehirler İstanbul ve Ankara aslında Türkiye'nin kaderini de bu iller belirliyor desek herhalde yanılmayız. Oralarda hayır neden öne çıktı? Daha iyi anlatılamadı mı? Bir kaygım var, bir endişem var. Neden İstanbul ve Ankara hayır dedi?
Orada çok büyük sebepler var. Bunlardan bir tanesi şu. Ben yakinen tanıdığım, yani AK Partili Recep Tayyip Erdoğan hayranı bazı insanlarda şöyle bir vesvese var. Ya diyor işte hadi iki dönemde Sayın Erdoğan seçildi, ondan sonrası ne olacak? Kötü bir insan gelirse bu kadar yetkiyle bu memleketi mahveder gibisinden böyle bir zihinlere şüphe evet. üşüştürülmüş. Bir başkası işte seçime iki gün kala eyalet sistemi vesaire diyerek özellikle milliyetçi kesim büyük bir tepkisini çeken söylemler söz konusu oldu. Bir de MHP'nin şöyle bir sosyolojik tabanı vardır. Türkiye genelinden oy alır ama mesela bir Kahramanmaraş'taki Erzurum'daki MHP'li AK Partili biriyle camiye gider ve iş birlikte olmaya gelince hiçbir zaman bir CHP'li ile birlikte olmaz. Genelde muhafazakar bir partiyle birlikte iş tutar. Sivas'ta, Erzurum'da, Maraş'ta bunda sonuçlar görüldü seçimde. Evet. Ama bir Antalya'daki bir MHP'li, hı hı. Aydın'daki bir MHP'li AK Partili biriyle camiye gitmek yerine CHP'li biriyle plaja gitmeyi tercih eder. Yaşam tarzı buna müsaittir ve ittifaklar da buna daha kaygandır. Seçim sonuçlarında da bunu görebilirsiniz. Evet. Yani sosyolojik bir tabandır bu. Bu nedenle yani sahillerde hayıra doğru, iç kesimlerde de evet'e doğru bir kayma söz konusu olur. Bunu parti üst yönetimi de denetleyemez zaten. Mesela siz AK Parti'nin içindekiler de çok kontrol edemezsiniz. Bu nedenle büyük şehirlerde insanlar biraz daha partilerinin dışında kendi bağımsız iradeleriyle tercihler söz konusu olmuştur. Ve bu batıdaki oylarda da sadece bunu şöyle düşünün. Mesela İstanbul'da evet %48,5 çıktı diyelim. Zaten seçim olduğunda siz o 51 olan blokun içerisinde CHP var, HDP var, onun içerisinde MHP'nin o küskünleri, muhalifleri var, AK Parti'nin içerisindeki küskünler var, Saadet var. Bunları çıkardığınız zaman zaten AK Parti'nin yine %46 ile birinci, diğerlerinin de açık ara farklı ikinci, üçüncü, beşinci olduğunu görürsünüz. Yani bu bir referandum olduğu için elma ile armutlar toplanıp yorum yapılmaya çalışılıyor. O da doğru bir yaklaşım değildir. Yani öyle ya da böyle sonuçta referandumda bir oy farzlı alan kazanır, bir oy değil. 1.380.000 oy fazla alan evet kazanmıştır. Bu da milletimize hayırlı olsun.
Evet hayırlı olsun diyelim. İnşallah uyum yasaları için çalışmalar da başlamış. Bunu da belirtelim hocam. Bu da önemli bir gelişme. Çünkü bu anayasa değişikliği ama bunun tesirleri parça parça değişiklikleri olacak uyum çalışmaları. Bunlar için de çalışmalar başlamış. Bunu belirtebiliriz.
Kısaca bir...
Evet, yurt dışında tepkiler nasıl? Bunu ikinci bölümümüzde müsaadenizle değerlendirelim genişçe. Ara verelim şimdi. Aranın akabinde değerli dinleyenler, 16 Nisan halk oylamasına yurt dışından, İslam dünyasından ne gibi tepkiler geldi? Bunlara bakacağız. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız medeniyet coğrafyamızda. Değerli dinleyenler, medeniyet coğrafyamız programına devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Marmara Üniversitesi Öğretim üyesi Haluk Kurt hocamla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi değerlendirmelerimize. Evet hocam, ilk bölümümüzde referandumun çıkan sonuçlarını değerlendirdik. Ama şimdi yurt dışından, dünyadan ne gibi tepkiler geldi? Yani Türkiye'de bir sistem değişikliği dünyayı neden ilgilendiriyor? Mesela Avrupa, Amerika İngiltere neden karşı çıkıyor bu değişikliğe? Onlara ne diyebiliriz tırnak içerisinde? Ya da İslam dünyasından neden destek geliyor? Neden dualar ediliyor başarılı olunması için? Buna değinelim ve oradan gelen tepkiler, işte Avrupa'sıyla, İslam dünyasıyla neler söylendi, neler söyleniyor? Bunları dinleyelim sizden.
Evet, çok güzel bir soruyla başladınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi İslam dünyası dediğimiz aslında işte 57 tane ülkenin sınırları emperyal müstemleke ülkeler tarafından çizilmiş ve başına da işte mankurtlaştırılmış zihin kodları işte Paris'te, Berlin'de, Washington'da, New York'ta belirlenmiş insanların yerleştirildiği. Tabii ben 1900'lü yılların başından beri, son 100 yıldan bahsediyorum. Bir coğrafyadan söz ediyoruz. Bu Endonezya'dan Fas'a kadar gidebilirsiniz. Ben Türkiye özelinden bahsetmiyorum. Şimdi bu coğrafyada genellikle azınlığın çoğunluğa tahakküm ettiği, yani birinci kural şu. Bu İslam coğrafyasında devletler oluşturulurken ta Osmanlı'nın yıkılıp Sykes-Picot Antlaşması'ndan bu yana, yani bu Ürdün'den Yemen'e, Libya'dan tutun da yani Türkiye'de
de
bu
böyle.
İşin içerisinde,
evet,
dahildir.
Aynen.
Yani azınlığın çoğunluğa tahakküm ettirir. İşte en tipik örneği Suriye'de %10'luk Nusayrilerin %90'lık diğer gruplara hükmetmesi veya işte Sünni %15-20'lik Irak'taki azınlığın diğer gruplara Saddam döneminden önce hükmetmesi gibi. Bunu, evet, işte diyelim ki Körfez ülkelerinde krallıklar olarak, aşiretler olarak düşünün vesaire. Türkiye'de de önümüz bize bir deli gömleği giydirmişler. İdeolojik bir devlet olurmuş ve halkın tercihleri ne olursa olsun diyorlardı 28 Şubat'ta. %90'la da gelseniz biz size iktidar yüzü göstermeyiz diyen bir anlayış var idi. Şimdi Batılıların dediğimiz kavramın içerisine önce İngiltere'yi bir oturtmamız gerekiyor.
Evet.
İngilizler bu şablonu oluşturmuşlar. Amerika da daha sonra bunun üzerine konmuştur. Yani NATO ve diğer şeyler marifetiyle. Dünyayı yöneten hegemon güçler şöyle bir şeyi asla istemiyorlar. Yani İslam coğrafyasında medeni dünya içerisinde halkın tercihleriyle iş başına gelen, tıpkı Amerika'da olduğu gibi. Bakın Amerika'da 1775 yılında adam bir sistem kurmuş. Trump da gelse, Obama da gelse, Clinton da gelse sadece evin işte odalarını restore edebiliyor, mobilyalarını değiştiriyor, kolonlarıyla, kirişleriyle oynayamıyor binanın. Ama İslam coğrafyası dediğimiz ülkelerde her gelen idareci binayı yıkıyor, bir daha yapıyor adeta. Ortada bir sistem falan yok. Dolayısıyla düzensizlik adeta bir kural olmuş. İşte Türkiye'de aslında meşrutiyetten bu yana gelen bir devlet tecrübesi, parlamenter sistem, padişah vardı arkasından, işte meclis, cumhurbaşkanı, başbakan. Türkiye 150 yıldan beri denenmiş olduğu ve birçok faydalarını, zararlarını terazinin diğer kefelerine koyarak bu noktaya geldi. Büyük tecrübe yaşadı ve Türkiye'nin şu cumhurbaşkanlığı sistemi tutarsa ve halkla, cumhurla başkanının barışık olduğu, halkın iradesiyle iş başına gelen bir devletin şahlanışa geçtiği ve, evet, batıyla, dünyayla başa baş ekonomide, sanatta, edebiyatta, kültürde mücadele edebilen bir Türkiye bütün coğrafyaya örnek teşkil edecek. İşte bunu istemiyorlar. Yani bize de şunu gösteriyorlar, işte Tayyip Erdoğan gelecek, diktatör olacak vesaire. Ya Tayyip Erdoğan bir fanidir diyelim ki, şimdiden yazıyorlar. İşte dünya medyasına baktım. Amerikan Washington Post, New York Times, Associated Press Ajansı, Avrupa'da Der Spiegel vesaire hep şunu söylüyor. 2019'dan 2029'a kadar, sanki iki dönem daha garantiymiş gibi, 2029'a kadar Erdoğan dönemi diye, evet, başlıklar atmış ve bu da tabii diktatör soslarıyla karıştırarak. Halbuki bu tribünlere verilen bir mesaj. Biliyorlar ki Erdoğan bir fanidir. Belki de 2019 seçimlerinde yaşayıp yaşayamayacağını kimse garanti, evet, edemez. Evet. Kimin ne kadar yaşayacağını hiç kimse garanti edemez. Türkiye'de yapısal bir değişim oldu ve bu değişim inşallah tutacaktır ve doğru bir düzenlemeyle halkla devletin buluşması sağlanabilirse bu Mısır'a da, Libya'ya da, Cezayir'e de, Malezya'ya da örnek teşkil edecek. İşte bu batılıların asla istemediği bir şey. Onlar sürekli bizim kendi içimizde birbirimize düşüp gidip onlara birbirimizi şikayet ettiği bir Türkiye istiyorlar. Yani işte Tansu Çiller, Mesut Yılmaz gider derdi ki Erbakan şeriat getirmeye çalışıyor.
Aman ha, engel aman, olun.
Evet. Engel olun. Öbürü diyor ki Tayyip Erdoğan diktatörlüğü getirmeye çalışıyor, aman engel olun. Yani bizim içimizden birileri gidip bizi işte Avrupa Parlamentosu'nda, Amerika'da şikayet etsin ve böyle bir yapı olsun istiyorlar. Bu yapıya son veriyor. Yoksa kimin ne kadar cumhurbaşkanı olacağı, ne kadar hüküm süreceği onların o kadar da umurunda değil. Türkiye evet. Yapısal bir değişim gerçekleştirdi. Biz belki bugün bunun farkında değiliz ama belki de bizim çocuklarımız, torunlarımız 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bu değişimin ortaya koymuş olduğu kurallar muhacesinde başkanlarını seçecek ve öyle yönetilecek. Bu evet. Diğer seçimlerden çok farklı bir tercihti.
Evet, 100 yıllık bir aradan sonra bir tercih, önemli bir
evet,
tercih.
Evet, yani ben o Sayın Eski Genelkurmay Başkanımızın o tweetini önemsiyorum. Yani Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilişinden bugüne yapılmış en büyük yapısal değişikliktir bu.
Evet. Peki İslam dünyasından ne gibi tepkiler var? Onlar neler söylüyor? Bunlara da bakabildiniz mi hocam?
Mesela ilk arayan Azerbaycan. Beklendiği gibi Azerbaycan devlet başkanı İlham Aliyev oldu. Sonra yine bir klasiğe dönüştü. Adam Beyrut sokaklarında, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, işte Saraybosna'da, Bosna Hersek'in başkentinde, işte Makedonya'nın Prizren şehrinde sokaklara çıkıyor, kutlama yapıyor.
Evet.
Şimdi haftaya, bugün de işte 23 Nisan'da seçim yapılacak, pazartesi günü sonuçları olacak haftaya, bugün Allah ömür verdi yaşarsak Fransa'da seçimlerinin birinci turu yapılmış olacak. Yahu niye bir Allah'ın kulu çıkıp da Fransa'da işte 20-30 tane ülkeyi sömürmüş müstemleke bir ülke, niye yani Çat'ta diyelim ki Burkina Faso'da, Senegal'de seçimleri şu kazandı bu kaybetti diye böyle bir şey yok da bu seçim sonuçlarıyla İslam ülkelerinde yaşayan halklar neden ilgileniyorlar? Çünkü Türkiye bütün mazlumların, mağdurların umudu bir son kaledir. Bu kale düştüğü zaman kendilerinin de bütün umutlarının, gelecek beklentilerinin fülülaşacağını çok iyi biliyorlar.
Evet.
Yani biz bizden ibaret değiliz, bunu bilelim.
Evet.
Yani bunu görmek için de biraz Türkiye dışına çıkıp oradan Türkiye'ye bakmak gerekir diye düşünüyorum.
Evet, yani bunun için Batı karşı kendi kontrolünden çıkan bir Türkiye istemiyorlar. Bunun için İslam ümmeti Türkiye'yi destekliyor. Çünkü Türkiye düşerse sıra kendilerine gelecek ve onların bir hamisi artık olmayacak.
Yani özet evet. olarak dünyaya işte İslam dünyasında da şöyle model bir ülke vardır, iyi bir model olsun istemiyorlar.
Evet.
Çünkü bu iyi model hemen diğerleri tarafından taklit edilir ve kendilerinin kurmuş olduğu düzene çomak sokulur. İşin evet. özeti bu.
Evet, hayırlı olsun diyelim.
İnşallah.
İnşallah 2019'da ilk kez uygulamaya girecek. Hem Türkiye için hem de İslam dünyası için hayırlı olsun diyelim ve diğer konulara geçelim. Evet, bu bizim gündemimizi biraz ama dünyanın
esas
gündeminde neler var
neler
bakalım. Bir ABD Kuzey Kore gerilimi yaşanıyor dünyada. Bir savaş çıkar mı? Ne oluyor aslında ABD ve Kuzey Kore arasında? Bunu bize biraz özetleyebilir misiniz hocam?
Şimdi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin 1990'lı yıllardan bu yana bir dış politikada şöyle bir geleneksel olarak uygulaması vardır. İran'ı, Kuzey Kore'yi ve Suriye'yi haydut devlet olarak görürdü. Şimdi Suriye'de devlet kalmadı. Dolayısıyla evet. şimdi İran'ı Obama döneminde öne açılmıştı. Kuzey Kore'ye de pek kulak asılmıyordu. Onu kendi haline bırakmıştı Obama dönemindeki Amerika. Fakat Trump gelince eski Amerikan politikalarını biraz daha parlatarak sahneye çıktı. Dedi ki yani Kuzey Kore'nin bu şekilde ileri geri meydan okumasına müsaade edilemez dendi. Peki bunu yaparken aynı zamanda Çin'e de şu mesajı verdi. Yani Kuzey Kore bir atımlık barutu olan bir ülkedir. Yani her ne kadar nükleer silaha sahip vesaire olsa bile bu Amerika'ya kadar menzili uzanmaz. En fazla işte Büyük Okyanus'taki Guam başta olmak üzere birkaç Amerikan üssüne kadar uzanabiliyor menzilleri. Bu nasıl oluyor da bu kadar tehditkar konuşabiliyor? Çin'e dedi ki yani ya sen bu beslediğin bu canavarı sustur yahut da ben müdahale edince sesini çıkarmayacağına dair bana garanti ver. Şimdi Çin önce şu hesabı yaptı. Dünya ticaretini her geçen gün hızla ele geçiren Çin, Kuzey Kore ile aslında bir anlaşma yapmıştı 1961 yılında. Her 20 yılda bir yenilenen bir anlaşma. Yani Kuzey Kore veya Çin'e herhangi bir saldırı olduğunda ikisi tek bir devletmiş gibi müdahale edeceklerdi. Biz aslında NATO ile de bizim bu şey, Türkiye'ye bir mermi düşmüş olsa NATO bizi savunması gerekiyordu ama
öyle bir şey yok.
Patriot füzelerini söküp gitti.
Evet.
O da ayrı bir konu. O ayrı bahsi ahir bir konu. Şimdi 1961'de anlaşma yapılmış, 81'de yenilenmiş, 2001'de yenilenmiş ve 2001'den de 2021'e kadar aslında Amerika Çin'le Kuzey Kore bir müttefikler. Yani Kuzey Kore'ye bir füze düşse Çin bunu savunacak. Çin dedi ki biz böyle bir zorunluluğumuz yoktur. Kuzey Kore'yi biz kendi haline bırakıyoruz. Amerika ile aramızı bozmak istemiyoruz dedi. Şimdi Amerika Çin'den bu güvenceyi aldıktan sonra artık rahatlıkla Kuzey Kore'yi kendi istediği şartlarda istediği zaman vurabilme lüksünü yakaladı. Ve Amerika'nın şöyle bir stratejisi vardır. Rakipleri arasından en zayıfını seçer. En kolay yola getirebileceği ülkeyi tercih eder. Ve onun üzerinde en son model silahlarını deneyerek dünyaya korkusalar. Dikkat edin, Afganistan bu coğrafyanın en güçsüz ülkesiydi. Yıllarca Sovyet işgalinde kalmış. Yine Irak'a müdahale etti ama Saddam uzun yıllar ambargonun pençesinde kalmıştı. Şimdi de Kuzey Kore. Ya Kuzey Kore'de insanlar yiyecek ekmek bulamıyorlar. Yani en doğal ihtiyaçlarını karşılayamayan.
Evet, kapalı kutu.
Kapalı bir kutu. Evet. Genelde işte diktatör tanımına en çok uyan ülke tiplemesidir. Şimdi orada muhtemelen Kuzey Kore'yi Amerika, yani şunu ifade edeyim. Birleşik Devletler'in kendi merkezinden değil, Büyük Okyanus'taki üstlerinde bulunan nükleer silahlar, uçak gemileri Kuzey Kore'yi birkaç kez yerle bir edecek güce sahiptir. Askeri olarak, yani başka, yani Amerika kendi hiçbir lojistik destek göstermese bile. Bunu herkes biliyor, stratejistler. Ama Kuzey Kore'de cahil cesareti gibi işte diktatörlük böyle bir şeydir. Meydan okuyor dünyaya. Amerika'da sanırım uygun zaman ve zemini bulduğunda dünyanın diğer güçlerine de şu mesajı verecek.
Evet,
yani bana karşı gelirseniz işte akıbetiniz
böyle
Kuzey
olur.
Kore gibi olur gibi bir mesaj verecektir ona ama zamanını kendi hesaplayacaktır. Onu hangi dönemde, hangi konjonktürde nasıl vurursa daha çok kamuoyunda prestij toplar. Bunu yapacaktır Amerika. Bu kaçınılmazdır. Bunu göreceksiniz. Bir diğer konu da Kuzey Kore'yi vurarak da Çin'e gözdağı verecektir. Çünkü Çin Güney Çin Denizi'nde hakkı olmayandan çok daha fazlasını istiyor. Amerika'nın müttefiki olan Güney Kore, Japonya, Filipinler, Endonezya, Vietnam, pardon Tayland gibi ülkelerde tehdit ediyor. Ve Amerika diyor ki buradaki ülkelere de normal, adil komşuluk ilişkilerinde bulunacaksın. Bunları tehdit ettiğinde de arkasında ben varım gibisinden aslında Çin'e de bir gözdağı veriyor Amerika orada.
Evet. Peki hocam Suriye'ye geçelim. Suriye'de de bildik durum devam ediyor. Yakın zamanda karşılıklı tahliyeler vardı. Hemedan ve Zebedani'den rejimle muhalifler arasında bir takas gerçekleşti. Tahliyeler yapıldı. Tabii buradan da şuraya da geçebiliriz. Şimdi bizim ertelediğimiz bir Rakka operasyonu, Manbij operasyonu vardı. Hı hı. Halk oylamasından sonra bu tekrar konuşulacak demiştik. Bu operasyonlar ne zaman olur? Türkiye neyi bekliyor? Amerika ile Rusya ile bir anlaşma yakın mı? Bunu da soralım, birlikte değerlendirirseniz seviniriz.
Şimdi önce sondan başlayalım. Türkiye aslında Amerika ile ve Rusya ile sürekli olarak temas halinde ve onlarla uyumlu bir şekilde Irak ve Suriye politikasını belirlemek istiyor. Hatta buna İran'ı da dahil edebiliriz. Ancak son tahlilde Türkiye şunu ifade ediyor. Yani siz nasıl ki Afganistan'da terörist var deyip gidip Tora Bora dağlarını Amerika bombalıyorsa, işte dünyanın en büyük işte bombaların anası dediği tonlarca evet. ağırlığındaki bombayı siz Afgan dağlarına atıyorsanız, hı hı. ben sınırımın hemen gerisinde bana tehdit olan terör yuvalarına müsaade etmem. Bunu sizinle mutabık olarak yaparsam ne ala. Siz eğer bu konuda bana müsaade etmeseniz de ben bu operasyonu yapacağım diye bütün dünyaya deklare etti. Ve bunun ilk adımını da Sincar bölgesinde, yani İran, Suriye sınırına yakın olan ve Tel Afar bölgesinin hemen kuzeyinde Irak, Suriye arasında bir geçiş noktası olan ikinci Kandil dediğimiz o bölgeye evet. muhtemelen bir operasyonun olması beklenebilir. Yani Türkiye'nin tezi bu. Diyor ki yani benim buradaki topraklarda geleceğe yönelik bir hegemonik bir hevesim yok. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayım, İran'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Ama bu toprakların içerisinde de bana yönelik terör gruplarında artık kendi ülkemde savunmak yerine yeni strateji geliştirdim. Terörü bulunduğu yerde vuracağım. Bu Irak'sa Irak, Suriye ise Suriye. Dünyanın başka evet. hangi coğrafyasında ülkeme tehdit varsa gidip onu ininde bulup yok edeceğim diyor. Bunu da dünyaya deklare ediyor. Bu da en meşru, yani dünyada en çok kabul gören bir görüş. Çünkü Amerika bütün dünyaya bu argümanla müdahale ediyor. Yani yoksa Amerika'nın ne işi var Suriye'de, Irak'ta? Evet. Veya işte uçağını alan geliyor DAEŞ'i bahane ederek. Ki DAEŞ'ten en çok biz tehlike görüyoruz. Hı hı. Bir diğer konu da az önce belirttiğiniz gibi İdlib'deki yaşanan trajedi. Şimdi İdlib bölgesinde Halep başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinden evini yurdunu terk edip gelen, orada adeta yeri yurdu olmayan insan seli söz konusu. İşte bu mültecilerin değişimi söz konusu. Yani bir bölge düşünün ki işte Şam'ın doğusunda Doğu Guta bölgesinde Sünni Arapların ve direnişçilerin yönetiminde kalan bir bölge Şam rejimi tarafından kuşatılmış.
Evet.
Ama öbür tarafta Şii nüfusun olduğu bir kasabada Özgür Suriye Ordusu bileşenleri tarafından kuşatılmış ve bu aylardır, yıllardır devam ediyor. İşte bu karşılıklı takas ve değişim evet. sırasında normal toplanma merkezinde bomba patlatılıyor, yüzlerce insan ölüyor. Hiç kimse de bunun sorumluluğunu üstlenmiyor. İşte hı hı. burada aklımıza şu soru geliyor. Acaba bu bombayı kim patlatıyor? Patlattı? Yani rejim taraftarı da olsa, muhalifler de olsa, yani sonuçta bir takas antlaşması yapılmış ve toplanma merkezinde bu insanları, masum insanlar bunlar, bombayla öldürmek yani insanlıkla bağdaşmaz, evet. kimsenin de işine gelmez. Bu sadece ve sadece kaosu derinleştirmeyi hı-hı. ve savaşın bitmesini istemeyen karanlık güçlerin işine yarar.
Kimler onlar
ve
hocam, soralım.
Bu karanlık
mı?
Güçlerin kimler olduğunu bilmek için de şu soruyu sormamız gerekiyor. Suriye'deki karışıklıktan Türkiye çok zarar görüyor.
Evet.
Suriye halkı en çok zarar görüyor. Bu coğrafyanın bütün ülkeleri bir şekilde zarar görüyor. Ama İsrail bundan müstesna diyoruz. Niye? Evet. Çünkü bu Suriye'deki iç savaşı bahane ederek işte Golan Tepelerinde işgal ettiği bölgeleri meşrulaştırıyor. Kudüs'te, Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri kurmaya başlıyor.
Evet.
Ve Kudüs'ü başkent ilan ediyor. Amerika bunu tanıyor. Ve dünyanın birçok bölgelerinden getirmiş olduğu Yahudi yerleşimcileri işgal altındaki topraklara gayri resmi hı-hı. olarak iskan ediyor. Ve bütün dünya ve İslam coğrafyası da işte Irak'ta, Suriye'de, Somali'de, Libya'da ve birçok yerdeki kargaşa, savaş ortamından Batı Şeria'daki İsrail yerleşimcilerini sorgulamak aklına bile gelmiyor. Yani evet. İsrail alan kazanıyor.
Evet. Peki hocam, bir de İran'da seçimler var 19 Mayıs'ta. Ona da bir kısaca değinelim. Bu İran seçimlerini önemli kılansa Ahmedinejad'ın aday olmaya karar vermesi ki geçen dönem Hamaney'in talebi üzerine aday olmamıştı. Ya da sen aday olma demişti. Ahmedinejad da buna hay hay demişti ama bu sefer Ahmedinejad da aday olacağını açıkladı. İran seçimleri nasıl bir sonuçta bizim önümüze
şimdi
gelir?
Şimdi İran seçimlerini sevgili dinleyicilerimizin daha iyi anlaması için şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. 12 Eylül darbesi olduktan sonra Kenan Evren'in başkanlığında 5 kişilik bir konsey oluşturulmuştu. Ve bu konsey milletvekili adayı olacak kişileri inceliyor idi. İşte 12 Eylül öncesinde onlara göre biraz uç görüşleri olan kişiler veto ediliyor idi. Yani suya sabuna dokunmayan insanlara sen aday olabilirsin diyorlar idi. Nice böyle karizmatik siyasiler o vetodan nasiplendi. Bu sol cenahta da böyleydi, sağ cenahta da aday olamadılar.
Evet.
Ve buna biz askeri cuntanın vetosu diyorduk 80'li yıllarda biz üniversitede okurken. İşte Amerika, İran'da da affedersiniz, İran'da da Hamaney başkanlığında bu devrim koruyucuları adı altında bir konsey vardır ve Hamaney'in veto ettiği bir kişi aday olamıyor. Dolayısıyla Ahmedinejad istediği kadar adaylığını açıklasın. Diyelim ki bundan önce cumhurbaşkanlığı yapmış olması da yetmez. Eğer Hamaney bunu veto ederse zaten aday olamıyor.
Yani olamayacak diyorsunuz.
Yani diyelim ki veto etmedi. Zaten oradaki seçim sistemi şöyle. Çok sayıda kişi adaylığını koyuyor. Seçim yaklaştıkça diyor ki ben falan lehine çekiliyorum diyor. O sonraki kurulacak kabinede kendisi yer almasa bile
ekibinden
birilerini koyabiliyor. Yönetimde ben pay sahibi olmak istiyorum mesajıdır bu. İlle de başkan olacağına dair şey değildir. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde işte Sarıgül şu anda ismi bile okunmuyor ama şu anda birçok belediye başkanı Kılıçdaroğlu'ndan çok Mustafa Sarıgül'ün iki dudağın arasından çıkan sözlere bakar, hareket eder. Evet. Siyaset böyle bir şeydir.
Hı hı.
Yani bunu CHP'liler de çok iyi bilirler.
Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Vaktimiz doldu.
Birkaç şey daha söyleyebilir miyim? Somali ile ilgili Amerika Somali'ye asker gönderme kararı almış. Hatta Suriye'deki birliklerini arttıracakmış vesaire. Şimdi soru şu. 1990'lı yıllarda Somali'yi terk etti Amerika. 20 yıldır orada sessiz bir ölüm vardı. Yani insanlar açlıktan ölüyorlardı. Onun üstüne bir de Şebap terör örgütü eklendi. Devlet sistemi tamamen çöktü ve orada kabilelerin kendi arasında mücadelesi, itişip kakışmasından oluşan ve kuraklığın, fakirliğin, terörün kol gezdiği bir coğrafyaydı Somali. Türkiye 90'lı yılların sonunda oraya el attı. Yeni bir sistem inşa etmeye çalışıyor ve baktı ki işte Türkiye dışındaki en büyük üssünü Somali'ye kuruyor. Bunu hep deklare ediyoruz. Amerika durduk yere Somali'ye Şebap örgütüyle mücadele etmek üzere asker gönderme kararı aldı. Aslında burada terörle mücadele falan değil.
Bahane.
Türkiye'ye
evet.
Diyor ki yani bu coğrafyada tek başına sana at oynatmam. Ben de burada varım. Nasıl olsa sistemde iyi kötü kurmaya başlamışsın. Yani işleyen bir çark var. İşte Amerika dünya jandarmalı dediğiniz böyle bir şeydir. Yani siz bir şey yapmaya çalışsanız bile en azından ondan pay istiyor. Yani yine senin olsun ama diyor benim
payımı da unutma.
Payımı da unutma diyor.
Evet, peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ve bu halk oylaması sonucu da bir kez daha hayırlı uğurlu olsun ülkemize ve ümmetimize
evet,
diyelim.
Evet, Türkiye bizim ülkemiz. Sağcısıyla, solcusuyla, evetçisiyle, hayırcısıyla. Yani ben inanıyorum ki evet diyenler de, hayır diyenler de bu ülkenin geleceğinin daha aydınlık, daha güzel olması için düşünen insanlar. Yani içlerimizdeki hainlerin oranları yani çok azdır, %1 bile değildir. Yani ben inanıyorum ki bu ülkenin, bu insanların kardeşliğe yönelik vurguyu artırarak Yani ayrımcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici değil de bir arada var olmayı ve bu ülkede hep birlikte. Yani diyelim ki kuzeyiyle güneyi, doğusu, batısı, biz imparatorluk bakiyesi bir ülkeyiz. Selçuklu, Osmanlı tecrübemiz vardır. Farklı mahallelerde Yahudisi, Ermenisi, Rumu, Müslümanı bir arada yaşamış yüzyıllarca. Yani Diyarbakır'da da böyle olmuş, Mardin'de de, İstanbul'da da. Biz Selçuklu'dan bu yana yani gayrimüslimleriyle birlikte bir arada yaşayan bir toplumsak bundan sonra da yaşayabiliriz.
İnşallah.
Sonra başka gidecek ülkemizde yoktur. Ya. Biz burada yaşayıp burada öleceğiz. Bütün halkımıza bu seçimlerin sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla 16 Nisan halk oylamasının sonuçlarını ve dünyada yaşanan sıcak gelişmelerini de değerlendirmesini yapmış olduk. Haftaya tekrar buluşabilmek ümidiyle diyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.